Teknokest. Güzel Oğlum filmi üzerinden madde bağımlılığını anlamak. Hazırlayan Merve Demirdöven. Köşe yazarımız Merve Demirdöven, iş yoğunluğu sebebiyle köşe yazısının yerine başlığı Güzel Oğlum filmi üzerinden madde bağımlılığını anlamak olarak sunumunu paylaşıyoruz.
Herkese merhabalar. Altı Nokta'nın Sesi dergisinin bu sayısında sizler için Güzel Oğlum filminin bir analizini sunmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Film 18 yaşındaki Nick'in bağımlılık öyküsünü anlatıyor. Filmde bağımlılık konusuna ilişkin pek çok önemli hususa dikkat çekiliyor. Bu nedenle hem alanda çalışanlar için hem de konuyla ilgili olan herkes için faydalı bir film olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsanız artık bağımlılık konusuyla herkesin ilgilenmesi gerekiyor. Zira maalesef bağımlılık bugün toplumları en fazla tehdit eden sorunların başında geliyor. İntroyu çok fazla uzatmayacağım. Az önce de belirttiğim gibi film 18 yaşındaki Nick'in bağımlılık öyküsünü anlatıyor. Ben öncelikle bağımlılık için risk faktörlerini, yani Nick'i bağımlılığa sürükleyen risk faktörlerini belirlemeye çalıştım. Dikkatimi çeken ilk husus Nick'in anne ve babasının boşanmış olmasıydı. Maalesef boşanma sonucu veya ebeveynlerden birinin kaybı sonucu oluşan parçalanmış aile ortamında büyüyen çocuk veya gençler arasında alkol veya madde bağımlılığına daha fazla rastlanıyor. Bu direkt boşanmanın sonucu olarak meydana gelmiyor elbette. Daha çok boşanma sürecinin nasıl gerçekleştiği ve boşanma sonrası sürecin nasıl yürüdüğüyle ilişkili bir durum. Yani ebeveyni boşanan her çocuk ya da genç mutlaka alkol ya da madde bağımlısı olacak diye bir şey yok. Hatta bazen ebeveynlerin boşanmamaları boşanmalarından daha fazla zarar verebiliyor çocuğa ya da ergene. Boşanma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi halinde sürecin çocuk üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilebiliyor. Sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden neyi kastediyorum? Hem çiftlerin çocuklarından dolayı aralarındaki iletişimi devam ettirmeleri gerekiyor, bunu sağlıklı bir şekilde yürütmeleri gerekiyor. Hem de çocukla olan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri gerekiyor. Ama maalesef hepimizin bildiği gibi bazı çiftler boşansalar da boşanamıyorlar ve aralarındaki çekişmeli ilişkiyi çocuk üzerinden sürdürüyorlar. Mesela çocuğu ebeveynlerinden birini tercih etmek durumunda bırakabiliyorlar veya bir ebeveyn diğer bir ebeveyni kötüleyebiliyor çocuğa. Ama unutulmamalıdır ki eşler, boşanmış olan eşler birbirlerinden her ne kadar nefret etseler de, birbirlerini ne kadar sevmeseler de çocuklarının hem anneye hem de babaya ihtiyacı var sağlıklı bir gelişim için. Ve ayrıca ne anne babanın ne de baba annenin yerini tutamaz. Filmde Nick'in annesi ve babası arasındaki ilişkinin de pek olumlu olmadığını görüyoruz. Zira telefonda Nick'in bağımlılığı ile ilgili konuşurlarken sürekli olarak birbirlerini suçluyorlar ve eleştiriyorlar. Diğer bir risk faktörü ise Nick'in daha küçük yaşlardayken babasıyla birlikte tırnak içerisinde daha hafif olarak bilinen bir maddeyi kullanması. Maddenin ismini vermek istemiyorum. Bu durum iki açıdan aslında risk faktörü oluşturuyor. Birincisi, ailesinde alkol veya madde kullanımı ya da bağımlılığı olan çocukların alkol veya madde kullanımına daha yatkın olduklarını biliyoruz. Diğer açıdan ise babasıyla birlikte kullanması bu maddeyi madde kullanımını normalleştirmesine neden oluyor. Ayrıca ismini vermediğim bu madde literatürde geçiş maddesi olarak biliniyor. Yani bu maddeyi kullananların çok büyük bir çoğunluğu tırnak içerisinde daha ağır olarak bilinen maddelere yöneliyorlar. Dikkatimi çeken bir diğer unsur ise Nick'in annesi ve babasının sahip olduğu farklı tutumlar. Çocuğun her açıdan sağlıklı gelişebilmesi için anne ve baba tutumlarının büyük ölçüde benzeşmesi gerekiyor. Yani anne otur derken babanın kalk dememesi gerekiyor. Ama filmden anladığımız kadarıyla Nick'in babası çok kontrolcü ve aynı zamanda mükemmelliyetçi biri. Zaten Nick de babasıyla yaptığı bir tartışma esnasında "Çok kontrolcüsün, çok mükemmelliyetçisin. benden çok yüksek beklentilerin var ve bunları karşılayamadığım için benden utanıyorsun diyor. Annesi ise Nick'i olabildiğince serbest bırakıyor. Hayatına olabildiğince müdahil olmuyor. Bir başka risk faktörü ise film boyunca Nick'i herhangi bir arkadaş ortamında görmüyoruz. Yani kız arkadaşlarıyla olan ilişkileri dışında herhangi bir arkadaş ilişkisi içerisinde görmüyoruz. Sağlıklı sosyal ilişkilerin olmaması bağımlılık için bir risk faktörü. Bu arada sağlıksız sosyal ilişkilerin olması da bir risk faktörü. Ama burada benim anladığım kadarıyla Nick'in bir arkadaş ortamı yok. Nick yalnız bir çocuk çoğunlukla. Bu da bağımlılık riskini arttıran bir faktör. Şimdi de bağımlılık sürecine ilişkin dinamiklerle ilgili tespitlerimi paylaşmak istiyorum. Nick'in babası bir gün Nick'in odasında Nick'in günlüğünü buluyor. Nick günlüğüne tabii ki bağımlılıkla ilgili deneyimlerini de yazıyor. Günlüğün ilk sayfalarında madde kullanımı ile ilgili bir kez kullansam ne olur ki bağımlı mı olacağım gibi cümleler yer alıyor. Sayfalar ilerledikçe Nick'in cümleleri değişmeye başlıyor. Artık Nick kullanmadan yaşayamam, mutlaka kullanmak zorundayım gibi cümleler yazıyor. Aslında bu bağımlılık sürecinin nasıl seyrettiğini gösteren çok iyi bir sahne. Bugün bağımlı olan ya da geçmişte bir gün bağımlı olmuş hiçbir kimse bağımlı olmak için madde kullanımına başlamıyor. Genellikle denemek ya da merak ya da arkadaş ortamında dışlanmamak gibi nedenlerle ilk madde kullanımı gerçekleşiyor. Ya da sorunlardan kaçmak için de bu olabiliyor. Mesela gencin bir arkadaşı gence diyor ki çok sıkıntılısın, ailenle problemlerin var ama bunu kullanırsan çok iyi gelecek ve hiçbir şeyi hatırlamayacaksın. Yine mesela bir film izlemiştim ve o film beni çok etkilemişti. Küçük bir çocuk tinel kullanıyordu. Annesini küçük yaşta kaybetmiş. Arkadaşları bunu kullanırsan anneni görebilirsin demişlerdi ve çocuk o yüzden tinel kullanmaya başlayıp bağımlı olmuştu. Yani ilk kullanımın farklı sebepleri olabiliyor. Gerginlik anlarında, tartışma anlarında, öfke anlarında veya az önce de belirttiğim gibi merak, deneme gibi durumlardan dolayı ilk kullanım başlıyor. Ama kimse bağımlı olacağım diye başlamıyor. Yani bugün bağımlı olabilirim diye kimse başlamıyor. Herkes kontrol edebileceğini düşünüyor genellikle durumu. Yani ben istediğim zaman kullanırım, istediğim zaman kullanmam diye denilebiliyor. Ama maalesef bir süre sonra kontrol kişiden çıkıyor ve artık kişi maddenin kontrolü altına girmeye başlıyor. İlk madde kullanımından sonra sürecin nasıl bağımlılığa evrildiğine baktığımızda ise oldukça farklı pek çok faktörle karşılaşıyoruz. Her şeyden önce bazı maddeler var ki ilk kullanımda dahi kişiyi hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan bağımlı hale getirebiliyor. Bazı maddeler ise belki ilk kullanımda fizyolojik bir bağımlılık oluşturmuyor ama kişiler ilk kullanımda aldıkları zevki tekrar almak için o zevki tekrar yakalayabilmek için yeniden madde kullanıyorlar. Bir kere daha kullanıyorlar, bir kere daha kullanıyorlar ve neticede hem vücut maddeye bağımlılık geliştiriyor hem de kişinin madde kullananlardan oluşan bir çevresi oluşmaya başlıyor. Ayrıca çoğu madde bağımlısının da ifade ettiği gibi ilk kullanımda alınan zevk çok yoğun ve sonraki hiçbir kullanım o ilk kullanımın verdiği zevki vermiyor ve kullanıcılar o ilk kullanımda aldıkları zevki tekrar elde edebilmek için bağımlılık öyküleri boyunca bunun için çaba sarf ediyorlar ve hep daha fazlasını kullanıyorlar. Hep daha fazlasının kullanılması demek vücudun maddeye tolerans geliştirmesi anlamına geliyor. Yani bugün 1 gram ile vücudun ihtiyacı karşılanabiliyorsa bir süre sonra 2 gramla karşılanamamaya başlıyor. Bu 3 grama çıkıyor. Örnek veriyorum yani. Filmde karşımıza bağımlılıkla ilgili çıkan bir diğer önemli husus ise Nick'in bağımlı olduğunu kabul etmemesi, bağımlı olduğunu inkar etmesi. Süreci her ne kadar ilerlemiş olsa da babası onu tedaviye yönlendirmeye çalıştığında bağımlı değilim diyor. Aslında bağımlılar kolay kolay bağımlı olduklarını kabul etmiyorlar. Her ne kadar bağımlılıkla ilgili ciddi sorunlar yaşamaya başlasalar da bağımlı olduklarını kabul etmeleri çok uzun bir süreçte gerçekleşiyor. Genellikle dibi görmek dediğimiz bir kavram var. Yani bağımlının her şeyini kaybettiği, artık bütün malını, servetini, ailesini, çevresini kaybettiği bir an var. O zaman bağımlılar tedavi arayışına girmeye başlıyorlar. O zamana kadar ya bağımlı olduklarını kabul etmiyorlar ki bu çok uzun bir süre kabul etmemekten bahsediyorum. Ya da bağımlı olduklarını kabul ediyorlar ama tedavi için motivasyonları olmuyor. Bu arada Nick'in babası ikinci evliliğini yapmış. Babasının ikinci evliliğinden Nick'in iki küçük kardeşi var. Kendisinden oldukça küçükler. Bir gün küçük kardeşlerinden birisinin parası kayboluyor ve parayı Nick'in çaldığı ortaya çıkıyor. Babası Nick'in madde kullandığını bildiği için ona sağladığı maddi desteği azaltmış. Dolayısıyla Nick kullanımını sürdürebilmek için evden para çalmaya başlamış. Bu bağımlılık öykülerinde çok sık karşılaşılan bir durum. Eğer kişi çok aşırı zengin değilse veya ailesi ondan maddi desteğini kesmemişse, kullanımını sürdürebilmek için kendi evinden dahi hırsızlık yapmaya başlıyor. Hatta bazı kişiler var ki evlerinde hiçbir şey kalmayana kadar satıyorlar ve paraya çevirerek madde temin ediyorlar. Madde bağımlılığında iyileşme sürecine ilişkin de fark ettiğim birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Öncelikle unutulmamalıdır ki madde bağımlılığı sürekli nükslerle seyreden bir süreçtir. Yani bir bağımlı 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, belki daha uzun bir süre ayık kalabilir. Ama bu onun tamamen iyileştiği anlamına gelmez. Zaten bağımlılar iyileşme kelimesini kullanmazlar. Daha doğrusu iyileştim cümlesini kullanmazlar. Tedavinin de en nihai amacı kişiyi olabildiğince ayık tutmaktır. Yani yaşamını madde kullanmadan veya alkol kullanmadan sürdürmesini sağlamaktır. Tabii ki en nihai amaç bu ayıklığın ömür boyu devam etmesidir. Nitekim Nick de bir gün aşırı doz neticesinde yoğun bakıma kaldırılıyor. Bu yaşadığı deneyim nedeniyle 14 ay boyunca ayık kalmayı başarabiliyor. Ama bir gün hiç beklenmedik bir anda tekrar madde kullanımına devam ediyor. Ayık kaldığı süre boyunca da kendi kendine yardım gruplarından olan atsız narkotiklerde benim anladığım kadarıyla toplantılara katılıyor. Burada bir ex-user ona destek oluyor. Yani bir sponsoru var. Bu ne demek? Kendi kendine yardım gruplarında uzun süredir, nispeten daha uzun süredir ayık kalan bir kişi gruba yeni katılmış bağımlıya destek olur. Bağımlı her sıkıştığında, her kullanma isteği geldiğinde her türlü problemini bu sponsorla konuşabilir. Sponsorunu 7/24 arayabilir. Bu arada Nick'in 14 aylık ayıklık sürecinden önce de bir tedavi süreci oluyor. Bu tedavi süreci bir tedavi kuruluşunda gerçekleştiriliyor. Nick'in babası Nick'i bu tedavi kuruluşuna kayıt yaptırmaya götürdüğünde Nick'in babasına en az %25, en fazla %80 iyileşme garantisi veriliyor ki maalesef tabii ki böyle bir sonuç mümkün olmuyor. Bu tür kuruluşların yani insanların acıları üzerinden çok yüksek paralar kazanan kuruluşların sayısı maalesef hiç de az değil. Bu tür kuruluşlarda kişinin detoksifikasyon sürecine yani vücudun maddeden arınma sürecine öncelik veriliyor. Ama tedavinin en önemli kısmı sosyal rehabilitasyon kısmı. Yani kişi artık madde kullanmadığı yeni hayatına nasıl uyum sağlayacak? Bu uyumun başarılı bir şekilde sağlanması gerekiyor ki kişi tekrar kullanıma geri dönmesin. Elbette ki detoksifikasyon süreci çok önemli. Yani öncelikle vücudun maddeden arındırılması gerekiyor. Ama bu tür kuruluşlarda yalnızca bu hizmet sağlanıyor ve sonraki süreçlerde kişi yalnız bırakılıyor. Aile de epey bir ekonomik olarak çöküyor. Son olarak bağımlılık sürecinin aileyi nasıl etkilediği ile ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum. Film boyunca özellikle de Nick'in babasının bütün bir yaşamını Nick'in peşinde koşmakla geçirdiğini görüyoruz. Aklı da sürekli Nick'in problemleriyle meşgul. Bu yüzden Nick'in küçük kardeşlerini ve eşini ihmal ediyor. Bir bağımlılığın olduğu ailelerde genellikle durum bu şekilde oluyor. Bütün aile bireyleri bağımlı bireyi kurtarmak için kendilerini feda ediyorlar. Benim filmle ilgili değinmek istediğim hususlar bunlardı. Bağımlılık gerçekten karmaşık bir konu ve şu an bağımlılık nedeniyle acı çeken pek çok insan var. Sayıları çok fazla. Bir de aileleriyle birlikte düşündüğümüzde sayı katlanıyor. Eğer sizin veya çevrenizdeki bir kişinin bağımlılıkla ilgili bir problemi varsa, bunun her zaman bir çözümü olduğunu bilmek önemli. Kesinlikle umutsuzluğa düşmemek gerekiyor. Yeterince çaba sarf edilirse ve kişinin yeterince motivasyonu varsa tedavi için pek çok seçenek var. Bununla ilgili olarak ben YEDAM'ı yani 115'i aramanızı tavsiye ederim. Ücretsiz bir hizmet sağlanıyor. Burada detoksifikasyon değil, daha çok sosyal rehabilitasyon sürecine odaklanılıyor. Uzmanlar eşliğinde ve bir program eşliğinde kişinin bağımlılıktan kurtulması sağlanabiliyor. Başarı oranlarının da oldukça yüksek olduğunu biliyorum. Ayrıca YEDAM'ı aradığınızda ve YEDAM'dan destek aldığınızda bunun kesinlikle sicilinize işlenmediğini ve herhangi bir iş başvurusunda veya resmi bir başvuru esnasında karşınıza çıkmayacağını bilmeniz çok önemli. Çünkü pek çok insan 115'i aramak ya da YEDAM'dan destek almak istiyor ama sicilime işlenir mi ya da resmi bir başvuru yaptığımda bu karşıma çıkar mı gibi endişeler taşıyabiliyor. Bunun böyle olmadığını, eğer sizin bir sorununuz varsa bilmeniz ya da çevrenizde yardımcı olmaya çalıştığınız kişinin bunu bilmesi çok önemli.